Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Artı Eksi Dünya programında Didem Ürer'le birlikte yayınımıza başlıyoruz. Bu hafta Ebola konusundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Hong Kong'taki gösterilerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz şu anda dünyayı saran bir felaket olan ve artık dünyanın aslında yani çok uzun zamandır devam eden ama dünyanın yeni yeni uyandığı Ebola felaketinin getirebileceği korkunç sonuçlar ve şu anda dünyadaki alarmdan bahsedeceğiz. Hong Kong'da biliyorsunuz sokak gösterileri birkaç haftadır hiçbir şekilde dinmedi ve dinecek gibi de gözükmüyor. Bunun sebepleri üzerinde konuşacağız. Şimdi başlayabiliriz.
İnşallah. Şimdi Ebola aslında birçok kişinin bildiği gibi, daha doğrusu yeni öğrenmeye başladığı gibi çok tehlikeli bir hastalık ve çoğunlukla ölümle neticeleniyor. Hatta %50 ile %90 arası ölümle sonuçlandığı söylenen ciddi bir hastalık. Bir virüs neden oluyor bu hastalığın insanlarda gelişmesine. Tabii EHA diye biliniyordu aslında bu hastalığın adı. 1976 yılından beri tanınıyor aslında. Normalde tabii ki sadece Afrika ülkesindeki, Orta Afrika ve özellikle Batı Afrika ülkelerine ait bir hastalık olarak bilindiği için o kadar dünyanın dikkatini çekmiyordu. Düşün, 1976 yılından beri aslında yaşanan ve kayıplara sebep olmuş bir hastalık olmasına rağmen. Bu hastalık insanlarda ve primatlarda, maymun ve şempanzelerde görülüyor ve özellikle ilk defa Kongo'da başlayan ve Kongo'daki bir nehirden adını alan bir hastalık. Ebola adını Kongo'daki bir nehirden alıyor. Liberya, Gine, Sierra Leone, Demokratik Kongo, Gabon, Güney Sudan, fil dişi sahilleri, Uganda ve Kongo'da şu anda görüldüğünü biliyoruz biz dünya üzerinde. Ama tabii ki bu Afrika'da görülen ülkelerde ve dünyanın sessiz kaldığı ülkelerde. Ne zamana kadar? Ta ki Amerika'da, Teksas'ta ve daha sonrasında da Avrupa'da birkaç kişinin ölümüne sebebiyet veren bir hastalık oluncaya kadar. Şimdi virüsün doğal kaynağı aslında henüz tespit edilebilmiş değil ama tabii ki bununla ilgili şüpheler var, tespitler var. Diyorlar ki Afrika'daki meyve yarasalarından doğal kaynağını aldığını söylüyorlar bu virüsün ve aslında gerçekte 7 tür olmasına rağmen ölümcül olan 4 türünden 3 tanesi insanlarda görülüyor. Bunlar Ebola Zaire, Ebola Sudan ve Ebola Ivory Coast, yani fil dişi sahili olarak biliniyor türleri olarak. Diğer bir tür de sadece şempanzelerde, maymunlarda görülen bir tür oluyor. Fakat insanlar için ölümcül olan bu 3 türü var. Şimdi araştırmacılar ilk olarak 6 Aralık 2013'te Gine'de 2 yaşındaki bir Emil isimli bir küçük çocukta bu hastalığın tespit edildiğini söylüyorlar. Şu son başlayan salgında ve onun hayatını kaybetmesinin ardından. Tabii Afrika'da biz genellikle baktığımızda insanların kendi aralarında sağlık hizmetlerinin de ne kadar zayıf olduğunu biliyoruz. Şimdi Emil hayatını kaybettiğinde Ebola'nın belki de nasıl bir şey olduğunu bilmeyen bütün yakın çevresi, sırasıyla bütün aile fertleri de hayatını kaybettiler. Çünkü Ebola nasıl bulaşıyor? İnsandan insana dokunma yoluyla, temas yoluyla bu tarz geçiyor. Yani hava ve su yoluyla geçmiyor aslında Ebola. Tabii bütün ailesi önce temas etmiş olan çocuğa, bütün ailesi hayatını kaybedince ailesini ziyaret eden, diğer köylerden gelen insanlar da bunları diğer köylere taşımaya başladıktan sonra Gine'den bu salgın başladı ve Mart ayında bir salgına dönüştü. 2014 ayının Mart ayında ve daha sonrasında da şu an günümüzde gördüğümüz Teksas'ta bir kişi hayatını kaybetti. Fakat bir kişinin Ebola ile hayatını kaybetmesi demek tabii çok ciddi bir sorun bize gösteriyor. Düşün, bütün hayatı boyunca temas ettiği ve o temasla birlikte muhatap olduğu bütün insanlar bir anda Ebola açısından riskli konumuna gelmiş oluyor. Çünkü sadece bu şekilde geçebiliyor. Hatta Ebola virüsü bulaşmış fakat Ebola virüsünü hayatını kaybetmemiş bir insan bile olsa 21 gün hatta bir aya kadar taşıyıcı konumunda oluyor. Yani cinsel yollarla da bulaşabilen bir hastalık bu. O yüzden de çok ciddi ve çok riskli bir hastalık.
Ölen kişinin hatta sonrasında cesedinden dahi çıkmıyor. O yüzden o temas da çok riskli olmuş oluyor.
Tabii bu yine Afrika'da olmasından kaynaklanan cesetlerin yakılmasıyla ilgili bir teklif gelmişti. Bunu kabul etmediler. Fakat hastaların, hayatını kaybeden hastaların ailelerine hiçbir şekilde bu cesetlerin verilmemesi, yani cenazelerin verilmemesi yönünde karar varken, tabii ki Afrika'da birçok şey gizli olarak yürütülebildiği için kendi ailelerine cesetlerini alıp bu şekilde yine salgını yaygınlaştıran çok sayıda aslında cahillik sonucu da neticeyi gördük. Hatta doktorlar bile ki yine yakın zamanda Amerika'da galiba olmuştu, her yeri tamamen kapalı sağlık olarak kontrol altına alınmış olan bir kişi Ebola'lı hastaya eldivenle dokunduktan sonra yüzüne temas ettiği için o da yine Ebola'ya maruz kalmış oldu.
Yüzü niye açık tabii? Burada onu da tartışmak gerekiyor.
Daha ciddiye almadıkları için aslında
hastalığı. Ciddiye almadıkları için. Bu arada Afrika'da bir gelenek var. Aile yıkıyor ölülerini.
Evet.
Zaten buradan da çok ciddi şekilde yaygınlaşma olduğunu düşünüyorlar. Ailenin, yani bu geleneğin de ortadan kaldırıp ciddi bir karantina koşullarının getirmemesi buna da sebep oluyor. Dediğin gibi gizli yapanlar da var bunları şu an hali hazırda. Şimdi tabii 5000 kişiye yakın şu anda ölüm var Ebola'dan dolayı. Bu öyle bir şeydi ki genel olarak dünyadaki olayları yakından takip edenler bilir. Son dönemlerde çok şiddetlenen Orta Doğu'daki olaylar sırasında işte biz sürekli IŞİD'i konuşuyoruz. Suriye'deki iç savaşı hala konuşuyoruz. Irak konusunu konuşuyoruz. Hep bunlarla ilgilenirken dünya farkındaysan Birleşmiş Milletler toplantıları da hep bu tip konular üzerine yoğunlaşmışken bir yandan da hep arka planda geçen bir ölü sayısı istatistiği geçiyordu. İşte bugün 100 kişi daha öldü, bugün 150 kişi daha öldü. Ebola'dan sürekli bir ölüm meydana geliyordu ve Batı Afrika bu durumda olmasına rağmen tabii ki burada şunun hakkını vermemiz gerekiyor. İnsani örgütler gerçekten ayaklandılar. Oraya gidip de hayatını riske atan Avrupalılar, Amerikalılar oldu. Bazı örgütler oldu, bazı teşkilatlar oldu. Bunu burada gerçekten bunun karşılığını da vermek gerekir. Vicdanlı davrananlar oldu. Fakat ülkeler bazında görmezden gelindi. Bu nasılsa Afrika, yani Afrika zaten ne yapılır? Sömürülür. Zaten aşağı ırktır onların gözünde. Evet. Zaten ikinci plandadır. Zaten oradaki çatışmalar, ölümler hiçbir zaman dikkate alınmamıştır. Bir salgın niye dikkate alınsın?
Belki de daha az bakmaları gereken insan olacak diye düşünenler bile çıkmış
olabilir. Düşünenler bile çıkar. Çünkü Avrupa ve Amerika çok şiddetli şekilde Darwinist mantığın pençesi altında olan ülkeler ve buradaki çocuklar da bu eğitimle yetişen ülkeler. Dolayısıyla buradaki zihniyet Darwinist mantık üzerine kurulu. Afrika'da her zaman aşağı ırk insanların yaşadığı bir yer olarak görüldüğü için adeta oradaki kardeşlerimizi tenzih ederiz bir hayvan gibi bakıldılar pek çokları tarafından. Dolayısıyla bir salgın hastalıkta o kadar ciddiye alınmadı ve 5000 kişi dünyanın gözleri önünde öldü. Evet. Gerçekten bunu söylemek istiyorum çünkü burada ben Genom Projesi Başkanı, Ulusal Sağlık Enstitüsü Başkanı Francis Collins'in bir sözüne yer vermek istiyorum.
Evet.
Kendisi hatırlanırsa hatta eskiden ateistken Genom Projesi'nden sonra laboratuvarda Allah'ı buldum diyen kişidir. Bunu da burada bir dipnot olarak hatırlatalım. Şunu söylüyor Francis Collins, eğer bütçe kesintileri olmasaydı, yani bize bütçe kesintisi yapılmış olmasaydı Ebola aşısını biz çoktan bulmuştuk diyor. Ve bu bir veya 1,5 yıl hatta 2 yıl bizi geriye ileriye götürürdü ve bu da her şeyi değiştirirdi diyor. Bu nasıl her şeyi değiştirdi? 5000 kişi hayatını kaybetmezdi.
Evet.
Şimdi dünya bundan şu an konuşuyor. Niye konuşuyor? Çünkü Avrupa ve Amerika'ya sıçradı hastalık. Sıçramasaydı, yani olmasaydı istemezdik böyle bir şeyi. Gönül isterdik, hiçbir şekilde böyle bir şey istemezdik. Fakat dünyanın gözlerini açması ve şöyle bir Batı Afrika'ya bakması açısından böyle bir şeye vesile oldu şu anda. İlk defa olarak konuşulmaya başladı.
Şu an istersen dünyada Ebola salgını gösteren haritanın üzerinde bir bilgiler vardı, onlara bakalım. Burada şimdi işaretli, renkli olarak işaretli olan ülkeler Ebola salgınından maruz kalan insanların bulunduğu ülkeler. Bir numarada Amerika gördüğün gibi Almanya, İspanya, Senegal, Gine, Sierra Leone, Liberya, Fil Dişi sahilleri, Nijerya, Güney Afrika yani eski Gabon, Sudan, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Fakat o tablonun yanında gördüğün rakamlar da hayatını kaybeden insanlar. Bak gördüğün gibi ilk üstte hep binli hatta 3000'lere varan rakamlar var. Maruz kalan ve toplam ölü sayısıyla da gördüğümüz ki bu eski aslında rakamlar. Fakat hemen ardında en sonlarda Amerika'da bir, Almanya'da bir ve İspanya'da da yine bir kişi maruz kalınca birdenbire dediğin gibi dünyada sesini duyma, yine Allah'a şükürler olsun bir şekilde ses vermeye başladılar insanlar. Ama tabii ki o üstte gördüğümüz binlerce kişi hayatını kaybedene kadar herkes sessiz kaldı.
Şimdi Didem'cim sen de çok iyi biliyorsun Ebola salgını ilk başladığından beri ben bu konuyu çok takip ediyorum. Hatta takipçilerim varsa gerçekten bunu da görürler. Ben sürekli o konuda bilgiler yazdım başından beri. Bunun başlangıcından beri çünkü çok dikkat çekici bir artış var ölü oranlarında ve çok şöyle bir durum var. Senin de demin anlattığın gibi hastalığın sebebi bulunamadı. Hastalığın bir tedavisi bulunamadı. Şu an sadece yapılan tedavi grip tedavisi veya sıtma tedavisi yapılıyor. Evet. Yani bunlar eğer o hastada işte işe yararsa yarıyor ki öyle bir şey aslında pek de o yani kadar fazla olmuyor.
Erken teşhiste daha fazla daha işe fazla. Yarayabileceğini
enfeksiyonu
umuyorlar.
Enfeksiyonu durdurabildikleri için evet. Bir sonuç olabiliyorlar. Fakat genelde de olamıyor böyle bir şey. Çünkü sebebi teşhis konulamamış bir hastalık, sebebi anlaşılamamış bir hastalık. Dolayısıyla tedavisi de bulunamıyor. Fakat şöyle bir şey var, ilk takip ettiğim dönemlerde hep şu ifade geçiyordu. Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli sağlıkla ilgilenen diğer örgütler, Afrika'nın sağlık gelirlerini çok karlı görmedikleri için bu konuda yatırım yapmıyorlar diye açık açık söyleniyordu. Ebola konusunda yatırım yapmıyoruz çünkü Afrika'da özellikle o dönemde maruz kalan 3 ülke, Sierra Leone, Liberya ve Nijerya'nın sağlık gelirleri çok düşük. Dolayısıyla biz bu işten kar edemeyiz. Sanki hani sağlık sektörü bir kar sektörüymüş gibi ortaya attılar. Ve şu anda işte kendilerine dahi ulaşan bir şeyle karşı karşıyalar. Ve bunun gerçekten Afrika gibi yoksul ülke, özellikle bu adını geçirdiğimiz bu ülkeler Afrika'nın en yoksul ülkeleridir.
Tabii.
Bunlara getirdiği yani insani kayıp zaten çok büyüktür ve tedbir alınamıyor şu an hali hazırda. Fakat bunun dışında gelecek sene sonuna kadar 32 milyar dolarlık bir çöküntü, ekonomik çöküntüye mal olacağı. Evet. Çünkü giriş çıkışlar durdu ülkelere. Evet. Çok ciddi şekilde tabii ki yani feci bir durumla karşı karşıyalar. Bu ne demektir? Ülkelerin çöküşü, ekonomik anlamda da çöküşü. Zaten burada fakir ülkelerden bahsediyoruz. İyice çöküşü demektir. Böyle bir durumla karşı karşıya tabii Sierra Leone'de sokağa çıkma yasağı gerçekleştiğinde de şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldılar. Evlerde cesetler var. Halk saklamış bunu karantinaya alınmamak için. Tabii bu da salgını çok daha fazla arttırmış durumdaydı.
Tabii yani burada yine bilgilendirmenin, eğitimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü gerçekten cehaletle birlikte aslında bu çok daha fazla artıyor. Liberya Dışişleri Bakanı'nın bir sözü var. Tüm çabalarımıza rağmen Ebola bizden çok daha hızlı ilerliyor diye söylüyor. Ve senin de söylediğin gibi Dünya Bankası'nın yayınladığı raporda 32.6 milyar dolar hatta alacak diyor. Ama sadece bu 3 ülkeyle sınırlı kalırsa 9 milyar dolar da kalacak diyor. Yani burada ekonomik olarak bunun zararını düşürmek için o 3 ülkeyi tamamen dışlamak anlamında değil. Bununla ilgili yine Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in bir ifadesi var. Diyor ki uluslararası toplum diyor salgını kontrol altında tutmak için etkilenen bölgelere daha fazla doktor, deneyimli sağlık personeli ki bu çok önemli deneyimli olmaları yoksa hayatını kaybeden doktorlar da var orada
tabii,
bir hastaya bakarken kendine bulaşmış
tabii.
olan doktorlar. Hastane yatağı ve tıbbi malzeme göndermenin yollarını bulmalı diyor. Bunun yollarını bulmak ne demek? Tabii ki aslında sırf 32.6 milyar doları bile biz düşünecek olursak şu an dünyada silahlanmaya harcanan trilyonlarca doların evet. yerine çok az cüzi bir miktardır. Bu ki sadece zararı karşılamak için aslında şu anda yapılabilecek sağlık hizmetlerine harcanacak miktar bundan çok daha az olacak aslında şu anda başta bu sağlanabilirse. Ekonomik zararın azaltılması için diyor Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki sağlık sistemlerine yatırım yapılmalı diyor. Çünkü bir sağlık sistemi yok.
Evet.
Gelişmiş bir sistem hiçbir şekilde kurulmuş değil bugüne kadar. İnsanlar senin de söylediğin gibi ne olduğunu bilmedikleri, sırf tanıdıklarını düşündükleri için cesetleri evlerinde saklıyorlar ki çok çok tehlikeli.
Evet.
Zaten başka bir yayılma riski yok bunun dışında. Yani cesetlerle muhatap olmamış olsalar ya da bu ailelerin cenazeleri diyelim aslında.
Evet.
Bu cenazelerle herhangi bir şekilde temasa geçmemiş olsalar zaten böyle bir risk olmayacak ve bulunacak. Çünkü bu Allah'tan bir nimet yani sadece temas yoluyla bulaşan veya sıvı salgılarla bulaşabilen bir hastalık. Hava ve solunum yoluyla bulaşmaması bir nimet aslında.
Evet.
Canlılardan da bulaşabiliyor aslında.
Evet.
Bu da önemli. Özellikle şempanze gibi maymun, antilop, kirpi mesela dikkat çekicidir. Bu tip canlılardan da bulaşabiliyor. Bunların da yine atıkları ve salgılarıyla bulaşabiliyor. İşte bunlardan sakınmak gerekiyor ve gerçekten
evet.
dikkat etmek gerekiyor. Ama şu an baktığımızda biz Avrupa'da, Amerika'da ve hatta ülkemizde bile bu riskin olduğunu biliyoruz. Yine ülkemizde de biliyorsun daha sonra sıtma olduğu tespit edilen bazı Ebola riskli vakaları tespit edilmişti. Fakat Ebola olmadı, sıtma olduğu söylendi. Fakat yine şimdi Haç ziyaretinden gelenlerde çeşitli risklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun için ülkemizde alınan tedbirler var. Sağlık Bakanlığı 81 ilde Ebola çalışması başlattı biliyorsun. Ebola vaka yönetimi rehberi dağıtılıyor. Yani ne olduğu ve nasıl bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını öğrenmeleri için. Bu rehberde Ebola şüphesi taşıyan kişiler için 36 ilde 45 ayrı hastane ayrıldı. Bu kişilerin tam olarak karantinada tutulabilmesi için 21 gün süresi var biliyorsun hastalığın oluşup oluşmayacağını gözlemleyebilmek için.
Evet.
Bu süre içerisinde de bu tespitin yapılabilmesi için böyle 45 hastane donanımlı olarak hazır halde bekletiliyor ki aslında bunu bütün dünya ülkelerinin yapması gerekiyor.
Evet.
Her an çünkü uçaklarla bu seyahatler kontrol edilemez şekilde bütün dünya ülkelerine yayılabilecek şekilde yapılabiliyor tabii. Şu anda da.
Bu arada şunu hatırlatayım, Dünya Sağlık Örgütü bu kadar kişinin tabii ölümünün arkasından evet. Avrupa ve Amerika'ya bulaşan bu çözümsüz görünen şu an için hastalık için en son şu son dönemin en büyük, en ciddi sağlık krizi ilan etti Ebola'yı. Biraz geç oldu evet. Tabii ki ama en azından bundan sonra bir tedbir alınması açısından önemli. Burada yine Francis Collins'in ben bir açıklamasına yer vereceğim. Diyor ki eğer elimizdeki bütçeyle devam edersek diyor yani ekstradan evet. Bize bir bütçe gelmezse o zaman ancak Aralık ayında klinik deneylere başlanabilir diyor. Yani elimizdeki bütçe buna yetecek ve bunun işe yarayıp yaramadığında ancak Mart ve Nisan ayında anlayabileceğiz diyor. Bu çok, uzun bir süre. Aylar içinde binlerce kişinin öldüğünü dikkate alacak olursak çok çok uzun bir süre. İşte o yüzden Francis Collins'in sürekli bir talebi var. Mutlaka bunun Amerikan yönetiminin bütçe ayırması ve mutlaka evet. Bunun üzerinde durulması. Tabii burada şöyle bir riskin de üzerinde durmak gerekiyor. Şu an elimizde tek bir virüs var. Fakat mutasyona uğraması durumunda elde edilecek aşı da bir işe yaramayacaktır. AIDS gibi bir bela haline gelebilecektir. Ki AIDS'in bulaşması daha zordur. Bunun daha kolay olduğu için daha da büyük bir felaket haline gelebilecektir mutasyon sonucunda. Zaten peki. Farkındaysan hep o konuşuluyor. Ya mutasyona evet. Uğrarsa ki mevcut virüse bile çözüm bulunamadı. Ben burada dilersen çözüm ne olabilir? Onun üzerinde duralım. Geçtiğimiz günlerde cumartesi günde hocamızın çok önemli bir makalesi çıktı Arap News'ta bu konuyla ilgili olarak. Orada da hocamız üzerinde duruyor. Bütçenin mutlaka ayrılması, senin de dediğin evet. Gibi savaşlara, silahlara ayrılan oradaki bütçenin asıl olarak burada sağlığa ayrılması. Çok ciddi bir kriz olarak dünyayı vurmadan önce. Amerika şu anda bir ekip gönderdi biliyorsun Ebola için, bir sağlık ekibi gönderdi. Fakat orada sırf sağlık çalışanları, eğitimli sağlığın yanında karantinanın Avrupa standartlarında olması gerekiyor. Yani orada bir karantina evet. Var fakat Afrika standartlarında bir karantina.
Yani bir kulübenin içinde tutulan insanlar değil de gerçekten
biraz
ciddi bir
vahşice
karantina
bir karantina evet. Sistemi. Orada iyi bakılamayan insanlar bir kenara atılmış, izole edilmiş fakat feci şartlarda izole edilmiş insanlar. Bu yüzden de zaten insanlar kendi hastalarını ve cenazelerini saklıyorlar böyle bir şeyle evet. Muhatap olmamak için. Orada hayır bu şekilde değil. Onların da çok iyi bakılacağı, rahat edecekleri Avrupa standartlarında bir karantina bulunması gerekiyor. Bu insanların gerçekten dışarıyla hiç temas etmeyecek şekilde o karantina bölgesinin içinde yaşamaları gerekiyor. Çünkü evet. Aşı bulunana kadar böyle bir şey mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun çok üstünde durmuştu hocamız da. Ve aynı zamanda gerçekten en fazla maddi aktarımın bu konu üzerinde şu an için yapılması gerekiyor. Çünkü en ciddi sağlık sorunu deniyor ama aslında belki de dünyanın tümünü vurabilecek en ciddi sorun haline gelebilir bir şekilde. Hatta burada ne din, ne dil, ne ırk, evet. Ne milliyet hiçbir şey tanımayan bir beladan bahsediyoruz.
Tabii bu arada Ebola hastalarına da yine sevgi ve şefkatle yaklaşmak çok önemli. Yani onları bütün dünyaya bela saçan, işte mikrop saçan bir varlık olarak bir yere tıkırarak değil de biliyorsun geçtiğimiz dönemlerde yine bir Ebola hastası o karantina alındığı yerden kaçarak pazarlarda dolaşmaya başlamıştı evet. Afrika'da. Çünkü yani adeta işte bir mahluk gibi muamele edilirse onlar da onun içerisinden evet. Çıkmak. Çünkü zaten ölümle burun buruna olan tabii bir insana ona da gerekli şefkatin gösterilmesi gerekiyor tabii ki aynı zamanda sağlık hizmetleri verilirken. Bu arada ben Ebola virüsünü aslında bir gösterip tanıtmak istiyorum. Bir bakacak olursak burada resmine. Şu gördüğünüz solucan benzeri varlık 800 nanometre. Yani gözle görebilmemiz imkansız olan bir virüs. Virüs nedir? Aslında virüs cansız bir varlıktır. Şuursuz, herhangi bir aklı olmayan cansız bir varlıktır. Fakat buna rağmen bütün dünya, bütün insanlık bir araya gelmesine rağmen bu gözle göremediğimiz küçücük 800 nanometre boyutundaki bu varlığa yenik düşüyor aslında şu anda. Allah böyle bir sistem gösteriyor bize. Virüsler nasıl peki işlevsel hale geliyorlar? Bir virüs öncelikli olarak sanki bir aklı ve şuuru varmış gibi kendine uygun bir hücre arıyor. Bu gözle göremediğimiz normalde cansız olan varlıklar kendine uygun hücreyi bulduğu zaman onun içerisine kendi DNA'sını bırakıyor. Virüs normalde cansız olan fakat bir DNA'ya sahip olan bir varlık. Şimdi kendi DNA'sını hücrenin içerisine bıraktığı zaman hücre o DNA'yı kendi DNA'sı gibi kabul edip hayatını sonuna verene kadar yani o hücrenin canı gidene kadar, kaybolana kadar, ölene kadar sürekli bu DNA'yı üretmeye başlıyor, çoğaltıyor. Bu da ne demektir? Her yeni üretilen DNA yeni bir virüs demektir. İşte bu şekilde de bu virüs kolaylıkla insanlardan insanlara da bulaşabilecek şekilde çok rahat bir sistemle yayılabiliyor. İşte bunun için tabii ki tıpta buna çözüm bulunmaya çalışıyor fakat bu da bir harikadır. Yani bu kadar şuursuz ve akılsız bir varlığın, gözle dahi görülemeyecek kadar küçük bir varlığın ve cansız bir varlığın adeta bir aklı varmış gibi kendi DNA'sını o uygun hücrenin içine enjekte edip onun çoğaltılma işlemini yapacağını bilmesi de Allah'ın bir mucizesi tabii ki.
Gerçekten öyle. İstersen Hong Kong'a geçelim buradan. Biraz kapitalizmden bahsettik, biraz da komünizmden bahsedelim. Çin komünizminin Hong Kong üzerinde baskıları var son dönemde. Aslında ilginçtir Hong Kong'taki durum, biraz gariptir. Şöyle başlayayım ben istersen. Aslında 1946'da Çin tamamen çökmüş bir ekonomiyle karşı karşıyaydı. Tamamen ölmüş bir ekonomiyle karşıyaydı. Fakat bundan sonra dünyada en hızlı ekonomisi gelişen ülkedir Çin. Yani bu şaşırtır herkesi. Herkes de ilginç karşılar. Genel olarak bunun nasıl olduğunu merak ederler. Bunun olma sebebi ben birazdan anlatacağım. Lenin'in taktikleri üzerine geliştirilmiş bir şeydir. Kapitalizme başvurmuştur Çin. Hatta şu anda dünyada aslında komünizmi bıraktı. Komünist Parti başta komünizmi bıraktı. Kapitalizme mi döndü gibi bazı söylentiler vardır. Fakat Hong Kong'a bakacak olursak Hong Kong'un durumu biraz daha farklı biliyorsun. İstersen sen anlat.
Ben olaylar nasıl gelişmeye başladı istersen biraz o konuda bilgi vereyim. Şimdi Hong Kong biliyorsun şu an Çin Halk Cumhuriyeti içinde özel bir idare sistemi. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı. Fakat bundan önce 1842 ile 1997 yılları arasında Birleşik Krallığa bağlıydı. Yani İngiltere'ye bağlı olarak yaşıyordu Hong Kong halkı. Fakat daha sonradan 1997 yılında belli anlaşmalar yapılarak Çin'e devredildi. Bu anlaşmalar neydi? İki idareli tek ülke formülü söylenmişti. Yani Hong Kong kendi içinde tamamen serbest olacak, ekonomisi serbest, yönetim şekli serbest olacak. Fakat bağlantıda idari olarak tamamen Çin'e bağlı olacak. Yani ama bu anlamda da iki farklı sistem ama tek ülke sistemi yürütülecekti. Bunun içerisinde tabii ki Hong Kong'a kendi demokrasi anlayışını da yaşayabileceği bir vaatte bulunulmuştu. Yani yapılan anlaşmalar bunun üzerine aslında Çin'le birlikte kararlaştırılmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde işte bu Eylül ayında da olayların başlamasına sebebiyet veren gelişmelerde Çin yönetiminden şöyle bir açıklama yapıldı. 2017 yılında ilk defa seçimlere gidecek olan Hong Kong'da seçimlere gidildiğindeki adaylar sadece Pekin hükümetinin onayladığı adaylar olacak diye bir açıklama yapıldı ve bu bardağı taşıran son damla olarak görüldü tabii ki. Bu ne demekti? Yani Komünist Çin yönetimi size kimi söylerse ancak onların arasında ya o ya o olarak bir seçim yapmak durumundasınız. Yani siz kendi demokratik seçimlerinizde, özgür iradenizde, kendi içinizden bir yönetici seçemezsiniz. Bizim söylediğimiz yöneticilerin arasında bir alternatif bulabilirsiniz gibi bir şey söylendi. Bunun üzerine tabii ki ciddi olarak olaylar başladı. Bu olayların başlama sebeplerinden bir tanesi tabii ki öğrenciler de aslında bu olayları başlatan, ilk protestoları başlatan. Fakat tabii ki Hong Kong'da öncelikli olarak demokratik eylem olarak yine ortaya çıktı bu olaylar. Dediler ki biz kendi yönetimimizi kendimiz ayarlamak istiyoruz. Bize demokrasi hakkımız verilmişti ama şu anda komünist Çin'in, komünist ruhunun içerisine girmek istemiyoruz dediler. Ve bunu açıkça dile getirdiler. Özgürlüklerimizden vazgeçmek istemiyoruz dediler. Evet. Tek tip insan modeline geçmek istemiyoruz dediler. Ve öğrenciler sokaklara akın ettiler. Resimlerden bir yandan bütün öğrenci olaylarını görebiliriz. Burada Merkezi İşgal Et adlı bir demokrasi hareketi var. Bu demokrasi hareketi aslında bu eylemleri başlatan grup olarak görülmekle birlikte asıl protestolar öğrencilere ait. Zaten resimlerde de genellikle hep genç öğrencileri görüyoruz. Fakat bu olaylara simge olan şemsiye hareketi de buradaki bütün katılanların hem yağmurdan korumak amacıyla götürdükleri şemsiye daha sonradan biber gazlarından korumak amacıyla kullandıkları ve bütün herkesin şemsiyelerle protesto yaptığı bir şemsiye hareketi adıyla meydana geldi. Yani bu şekilde gelişti. Fakat
aslında merkezi barış ile işgal ettir bunun uzun açılımı. Gerçekten. Barışçıl bir protesto olduğunu da baştan belirtmişlerdi.
Tabii fakat şimdi tabii ki aslında kendilerine göre de şöyle haklılardı. Hemen şu tabloda görecek olursak buradaki mesela ekonomik fark olarak gayri safi milli hasılı kişi başına düşen gelir olarak Hong Kong'la Çin arasında ciddi farklılıklar var. Buradaki resimde de gördüğümüz gibi sol taraftaki bir Hong Kong'lu kişinin kendi geliri iken 53 bin küsur dolar. Diğeri de Çin'deki bir kişinin geliri. Bunlar diyorlar ki Hong Kong'taki insanlar biz sistemimizden vazgeçmek istemiyoruz. Rahat özgür sistemimizi terk etmek istemiyoruz. Buradaki ekonomik sistemimizi de terk etmek istemiyoruz ve o soğuk rejimin içerisine girmek istemiyoruz ki bu anlamda aslında şimdi senin de o ideolojinin zararlarını anlatacağın gibi gerçekten komünist Çin rejiminin yönetimi altında olmanın ne demek olduğunu aslında biraz da olsun anlamış durumdalar sanırım.
Şunu anlamadılar bence. Çin'in bir taktik yaptığını, başından beri Çin taktik içindeydi zaten. Çin çünkü komünizmden vazgeçmiş bir ülke değil. Yani pek çokları bunu ben bu konuda bazı yazılar okudum. Kapitalist bir ülke artık işte şöyle böyle bir açıklamalar var. Çok yanılıyor insanlar gerçekten. Bu aslında şundan kaynaklanıyor. Hocamız yıllardır anlatır. Komünizmin ne demek olduğunu aslında çok iyi bilmemekten kaynaklanır.
Çok doğru.
Bu şöyledir. Şimdi Çin gerçekten 46'dan beri değişik bir kapitalist politikaya gitti. Üretimler o şekilde oldu. Tabii işçiye hiç değer vermeyen üretimler bunlar. Evet. Ucuz işçi, bol üretim şeklinde. Hong Kong çok önemli bir parçası oldu. Bir haritaya genel olarak baktığınızda koskoca Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok küçücük bir parçasıdır Hong Kong.
Harita üstünden istersen bakalım Hong Kong'un yerine.
Gördüğünüz gibi çok çok küçük bir noktası. Fakat yine gördüğünüz gibi çok önemli bir noktadır bu nokta. Çünkü ticaret ve liman kenti olması bakımından İngiltere'nin yıllarca himayesinde kalmış ve oradan kaynaklanan bir ticari akışkanlığın devam etmiş olmasından kaynaklanan çok önemli bir kenttir. Ve dolayısıyla bir kapitalist başkent gibi aslında nitelendirilir. Ve buranın yani Hong Kong'da yapılan bu ticaretin her ne kadar Çin'le aralarında fark varsa da Çin ekonomisine katkısı çok çok büyüktür. Çok olağanüstü, devasa büyüklüktedir. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Oradaki halk zannetti ki bu tek devlet iki sistem şeklindeki sistemde devam edecekler. Ve İngiltere'nin verdiği demokrasi anlayışı, işte özgürlükler anlayışının zaman içinde devam edeceğini düşündüler. Ve Çin'in gerçekten bu vakte kadar, 97'den bu vakte kadar hiçbir şekilde müdahale etmemiş olan Çin'in bundan sonra da bir şey demeyeceğini düşündüler. Halbuki bu bir taktikti Çin için. Çin bir kere komünist bir ülkedir. Kapitalizme geçmiş falan değildir. Her şeyle komünisttir. Çin bütün yönetim şekliyle komünisttir. Özgürlükler, demokrasi anlayışıyla, baskıcılık anlayışıyla, yasaklar anlayışıyla, insana değer vermeme, hani şu
cezalandırma anlayışıyla.
Cezalandırma anlayışıyla, insana hiçbir şekilde değer vermeme anlayışıyla, halkı önemsiz görme, fakat işte devlet sistemi de demeyeyim, halklar sistemini değerli gösterip ama aslında çok değersiz görme anlamında tamamen komünist sistemi yaşayan bir ülke. Şimdi tabii ki Kuzey Kore gibi değil. Neden? Çünkü kapitalizmle bir açılış yaptığı için. Bu arada şunu da söyleyelim, 46'dan beri yatırımcılar genel olarak Çin'i çok gözde bir ülke olarak gördüler. Bunun sebebi de şudur, biz genelde ülkeleri değerlendirirken demokrasi var mı diye bakarız ama bir yatırımcı istikrar var mı diye bakar. Şimdi istikrar da hangi ülkelerde olur? Komünist ülkeler istikrarlı olur çünkü baskıcılıkla o istikrarı sabit tutarlar. Diğer ülkeler ayaklanmalara, demokratik protestolara, her şeylere hazırdır ve inişli çıkışlıdır onların yatırım sistemleri. Tabii. Dolar bir yükselir bir alçalır biliyorsun bunları. Fakat komünist ülkelerde her şey sabit devam eder. Bu da bir yatırımcı için
i̇ş
dışarıdan.
İş gücü de çok fazladır.
İş gücü çok fazladır.
İnsanlar
ucuzdur.
Değer vermeden çalıştırılır.
Evet, değersiz iş gücü vardır. Son derece ucuzdur. Dolayısıyla bir yatırımcı orada komünizm mi var? İnsanlar baskı altında mı? Hani yatırımcı kişisel olarak söylemiyorum bunu. Bir sistem ve anlayış, zihniyet olarak söylüyorum. Bunlara bakmaz da oradaki o paritelerin işte nasıl devam ettiğine bakar. Orada eğer bir sabitlik varsa burası yatırım için uygun bir yer der. Çin bu yüzden avantajlı oldu bu dönem boyunca. Şimdi nasıl bir taktik yaptı? Biz bunu aslında Lenin'de görmüştük. Bu daha önceden uygulanmıştı. Lenin'in bir taktiği olmuştu. Sovyet Rusya çok ciddi bir ekonomik krize girmişti. Çok ciddi bir ekonomik çöküş içindeydi. İşte o dönemde New Economic Policy diye yeni ekonomik politika şeklinde Lenin kapitalizme geçiş yaptı. Burada ne yaptı? Çeşitli iş verenlerin, çeşitli iş gücü sahiplerine kapital elde etmeleri imkanı sundu. Ve onlara kendi işletmelerinin kendilerinin işletmesi imkanı sundu. Ve böylelikle çok ciddi bir kapitalist anlayışın ülke içinde gelişmesine imkan verdi. Ne oldu? Kapitalizm gelişti. Ülkede belli bir yatırım meydana geldi. O yatırımlar sonucunda ülke zenginleşti. O ülke zenginleştikten hemen sonra da ne oldu? Komünizme aniden çok dev bir geçiş meydana getirildi. Şimdi Çin'in yaptığı nedir? Kapitalizm için bir süre verdi Çin. Bunun için Hong Kong'u gayet güzel kullandı. Oradaki kapitalist sistemi gayet güzel kullandı. Kendi değerlerinden, komünist değerlerinden diyeyim. Hani ne kadar değer olarak değerlendirilir. Onlardan hiç taviz vermedi ama Hong Kong da buna izin verdi. Çünkü bu politikayı, bu taktiği, Lenin'in bu taktiğini uygulamanın ülke için faydalı olacağını gördü. Şu anda da artık yeterli zenginlik refah seviyesine ulaşıldığı için Hong Kong'dan artık yatırımların da geleceğine inandığı için kendisine ne yaptı? Onu da kendi bünyesine katmak için ufaktan bir baskı politikasına başlıyor. İşte bu baskı politikasını hisseden Hong Konglular da buna gerçekten direniyorlar.
Şimdi öğrencilerle, öğrenci konseyiyle yönetimin, Hong Kong yönetiminin önümüzdeki günlerde toplanacağı söylendi. Bugün özellikle, dün geçtiğimiz günlerde söylendi. Ve şöyle söylüyorlar, radyodan canlı olarak bu toplantı yayınlanacak diye. Ama Allah alem, yani tabii ki bilemeyiz nasıl geçeceğini, ama pek bir değişiklik olabileceğini ben zannetmiyorum. Evet. Çünkü Pekin yönetimi zaten bunu bir alternatif olarak, siz de uygun görür müsünüz diye bir teklifle getirmiyor. Bir dayatma olarak böyle olacak diye getiriyor.
Demokrasi kabul etmeyen bir ülkeden
evet. Dediğin gibi bahsediyoruz. O yüzden şimdi komünizmin ne demek olduğuna bakmak gerekiyor bunun için. Yani bir ülkenin yönetim şekli komünizmse, komünizmin içerisinde insana bakış açısı nedir? Onu bir düşünmek gerekiyor. Bir kere komünizm temel yaklaşım olarak komünist olmayan, yani bir komünist olanlar vardır onun sistemine göre, bir de olmayanlar vardır. Yani evet. Arasında başka bir insan topluluğu yoktur. O yüzden komünist fikirleri taşıyanlar ve taşımayanlar diye ikiye ayrılır insanlar bu sistemde. 50'li 60'lı yılların en popüler felsefe sözlüğünden bir tanesi materyalist felsefe sözlüğünde faşist kelimesinin karşılığı komünist olmayan kişi olarak geçer. Düşün, yani eğer sen komünist fikirleri benimsemiyorsan faşistsin. Bu evet. Zihniyete göre ki 50'li 60'lı yıllarda bu böyle, ama şu anda da hali hazırda zaten. Evet. Bunu bu şekilde nasıl geçerli olduğunu görüyoruz. Şimdi biz dünya siyasi tarihini incelediğimizde komünist rejimlerle yönetilen bütün ülkelerin tamamında hep toplu katliamlar, faili meçhul cinayetler, hep yargısız infazlar görüyoruz. Şimdi Çin'de de zaten dolaşan idam arabalarını, idam minibüslerini görüyoruz ki bu tam anlamıyla bir vahşettir. Yani Doğu Türkistan'da da şu anda yapılan aslında yargısız infazlar olduğunu görüyoruz. Terörist iddiasıyla gençler stadyuma toplanıyorlar. Evet. Bu yine tabii ki komünist Çin'in bir devamıdır. Orada belki de gerçekten suç işleyen olabilir. Doğu Türkistanlıların içerisinde de suç işleyenler olabilir, ama bir stadyumda bu insanlar suçlu mu suçsuz mu el kaldıranlardan sonra hemen idama gitmesi gibi bir yönetim
İdam
şekli.
İdam zaten başlı başına çok
başlı başına dediğin yani gibi zaten başka bir sistem. Böyle bir yönetim var Çin'de. Şimdi bu yönetimin içerisinde komünist sistemin tam olarak hakim olduğunu görüyoruz, ama geçmişine baktığımızda da Çin'in zaten Mao'dan itibaren bunun tam anlamıyla kökleşmiş bir sistem olduğunu görüyoruz. Sovyetler Birliği, Çin, Kamboçya gibi ülkeler geçtiğimiz yüzyılda bütün komünizm adını işlenen cinayetlerle birlikte adını duyurmuş olan ülkeler. Evet. Bunlar çok net olarak hep şahit olduğumuz olaylar ve yine Sovyetler Birliği topraklarında biliyorsun yaşanan kıtlıklarda 6 milyon insan hayatını kaybetmişti. Sırf Stalin'in kendi ihtirasları uğruna bu insanların komünist ideolojiyi insanlara empoze ettirmeye çalışan birlikleri vardı. Ama bu insanların akıl hastası oldukları da tabii ki o kadar tespit edilebilmiş değildi. Ama verdikleri değerler, yine senin söylediğin gibi değer kelimesi gerçek anlamıyla değil, aslında tırnak içinde belki kullanmış oluyoruz, komünist değerler hep insanlara sanki ezilenin daha çok rahat edeceği, daha çok korunabileceği bir sistem gibi gösterirken birden toplu katliamlara ve vahşetlere dönüşen, hatta Kamboçya'da gözlüğünden dolayı öldürülen insanlar olduğunu entel ve aydın olarak kabul edilip sırf gözlük taktığı için öldürülen binlerce insan olduğunu aslında biliyoruz. Yine İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışmalarından Stalingrad kuşatması sırasında 1 milyondan fazla insan sırf Stalin'in ihtirasları uğruna Alman ordusuyla karşılaşıp hayatını kaybetmişti. Ama asıl burada Mao'dan sonra Mao Zedong önderliğindeki Çin Komünist Partisi köylü sınıfının iktidarı iddiasıyla ortaya çıktı. Bu ne demekti? Köylü sınıfının iktidarı, yani köylü olan, o güne kadar ezilen, belki kapitalist sistem altında, rekabetin altında hep geride kalmış ve ezilmiş olan halkların artık ses verme zamanı gelmişti. İşte çok güzel propaganda posterleriyle, ellerinde çiçeklerle, çocuklarla, hep köylü görünümünde kıyafet, şapkalarıyla böyle insanlar resmedilerek.
Posterler derken çizim, onu da
çizim, tabii çizim yani, posterler. Gerçekten çok evet. Önemli. Bu şekilde propaganda posterleriyle hep ezilenlerin daha rahat edeceği bir sistem olacağı iknası yapılmaya çalışıldı. Fakat 66 yılında bizzat Mao'nun emriyle başlayan kültür devrimi bir katliamlar zincirine sebep oldu. Ve bu katliamlar zincirinde kendi partisinden insanların, hatta yakın arkadaşlarının bile bu katliama maruz kalmış insanlar olduklarını gördük. Yani orada sadece komünist zihniyeti savunan insanlar vardı. Tek bir söz bile söylersen, ki komünist zihniyeti de savunuyor olabilirsin, kriterlerine uymuyorsan oradaki diktatörün, yine ölüm sebebiydi tabii. Senin için. Senin için demeyeyim de işte o insanlar için. Bunu gerçekten gördük. Bu Pol Pot'un da tabii ki katliamlarına bütün dünya şahit oldu Kamboçya'daki. Fakat şey diyor ki Mao, İngiliz BBC televizyonunun hazırladığı Mao'nun Çin'e isimli Tek Adam Devrimi isimli belgeselde dönemin İngiliz Büyükelçisi Sir Percy Cradock'a şöyle söylüyor. Kendi ifadeleri bu Mao'nun. kendisini ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang ile kıyasladığını söylüyor ve imparatorun 460 aydını idam ettirdiğini, kendisinin ise 46 bin aydını idam ettirdiğini övünerek anlatıyor. Evet. Bu belgeselde ifade ediliyor BBC'nin belgeselinde. O yüzden işte komünizmin ne demek olduğunu çok iyi bilmek gerekiyor. Sevgisiz, ruhsuz, katı yapısı vardır komünizmin. Evet. İnsana insan olduğu için değer vermez. Yaratılmış en yüce varlık olarak Allah'ın yarattığı, Allah'ın en güzel surette yarattığı varlık olarak bakmaz da cehalet ve baskının olduğu, insanların sadece sınırlandırmalarla bir arada tutulduğu, adeta zincirlenerek, baskı altına alınarak tutulduğu, iş gücü denilen şeyin sadece adeta bütün oradaki masum insanları tenzih ederim, bir hayvan çalıştırıyor gibi orada hiç değer vermeden çalıştırıldığı ve biliyorsun çok fazla sayıda hayatını kaybeden insan oluyor bu Çin şartlarında çalışırken.
Evet.
Ama tabii ki burada Çin'e de bakış açısında yine dışlama olmaması gerekiyor. Bu hocamızın her zaman üzerinde durduğudur.
Evet.
Çok iyi olur. Sen de o konudan bahsedersin.
Şimdi şunu dikkate alması gerekiyor. Çin'in de aslında bütün dünyanın da dünya komünizm reddediyor. Yani bünye olarak reddediyor. Böyle bir şey istemiyor. Mesela hani biraz geçmişe bakalım. Sovyetler Birliği niye yıkıldı? Komünizme tepki olarak yıkıldı. Evet. Almanya niye birleşti? Bu yüzden şimdi biraz yakına gelelim. Arap Baharı neden oldu? Marksist rejimleri, Marksist diktatörleri ortadan kaldırmak için hepsi bunun için ayaklandılar. Şimdi baktığımızda PKK'lıları biz anlatıyoruz. Niye? Komünist bir rejim. O sistem içinde Kürtleri ezmeye çalışıyorlar ve bunu onların bünyeleri kabul etmiyor. Bizim bünyemiz kabul etmiyor. Dolayısıyla Çin'in yaşadığı şey aslında Çin'in kendi bünyesi de kabul etmiyor. Ve ama sistem olarak böyle vahşi bir sistem üzerine kurulu olduğu için şunu da aslında unutmamak gerekiyor. Çin böyle bir gösteriye yani bayağı bir kendi anlayışıyla tepki göstermesini biliyor gerçekten.
Evet.
Bunu yapmıyor çünkü bir Tiananmen bir garip ismi var.
Evet.
Oradaki olaylar ve oradaki katliamlar sonucunda başına gelenlerin tekrar başına gelmesini göze alamıyor. Çünkü o zaman ciddi bir ekonomik abluka altına alınmıştı. Çok ciddi şeylerle karşılaşmıştı. Onları göze alamadığı için şu an baskı altında diye pek çok kişi kabul ediyor. Gerçekten de yüksek ihtimal o şekilde. Fakat işte böyle bir sistem olmaması lazım. Dünyaya bizim, dünyanın bünyesinin komünizmi kabul etmediğini, Çin'i de içine alacak bir eğitim politikasına giderek anlatmak gerekiyor. Hocamız bunu hep anlatır. Bizim İslam Birliği ülkümüzde bütün dünyayı içine almak var. Her seferinde de Çin'i mutlaka sayar hocamız, içine dahil eder. Çünkü önemli bir ülkedir. Biz Çin'in kalkınmasını, büyümesini, gelişmesini gerçekten isteriz. Hatta burada Çin elçileri özellikle hocamızla görüşüyorlar ve orayla ilgili garantiler vermeye çalışıyorlar. Gerçekten değişmeye çalıştığını ülkenin söylüyorlar. Fakat bu tip ülkelerin derin devletleri, komünist, Marksistlerin devletleri gerçekten güçlü olurlar. Dolayısıyla ülke ne kadar buna dirense de o kadar üstüne gidemezler. İşte bu yüzden bizim şu anda PKK sorununa çözüm olarak da hep anlattığımız komünist ideolojinin saçmalığı, sahtekarlığı ve tamamen çarpık ve yalan bir bilimsel ideoloji, Darwinizm üzerine kurulmuş olduğunu bilimsel delillerle anlatmamız gerekiyor. Bu bir sapkınlıktır, bu bir yanlıştır. Bunun doğru hiçbir yönü yoktur. Darwinizm safsatasının üzerine kurulmuştur. Temeli çürüktür. Dolayısıyla böyle bir ideoloji doğru değildir. Bunu bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor. Bunun içine Kuzey Kore'de dahil, Çin'de dahil, Venezuela gibi diğer komünist sistemlerin içine girmiş ülkeler de dahil. Gösteri yapsınlar. Gösteri demokratik bir haktır ve güzeldir. Yani Çin gibi bir yerde, Hong Kong bile olsa öyle bir şey görmek yine güzeldir. Fakat istediklerini alabilmeleri için halkın anti-Darwinist bir eğitim sistemine hem kendilerini yerleşik kılmaları bu eğitimi hem de bu eğitimi verecek bir çaba içinde olmaları gerekiyor.
Şimdi aslında komünist zihniyetten bahsetmişken biliyorsun gündemimizde bizim asıl ülkemizde Öcalan'la ilgili son dönemde oldukça ciddi tartışmalar var. Programımızın sonunda bitirmeden önce o konuya da bir çok kısa değinmek istiyorum gerçekten. Çünkü bu öyle bir şey ki tabii ki biz tutuklu olan hiç kimsenin eziyet görmesini istemeyiz. Bunu zaten hocamız da kanalımızdan sık sık belirtiyor.
Evet.
Fakat son dönemde yaşanan olaylar PKK'nın ne kadar aşağılık bir örgüt olduğunu bütün insanlığa gösterdiği gibi Kürt halkımıza da bir kere daha ispat etmiş oldu ve kendi ülkemizin dışarısında yaşayan Kürt kardeşlerimize de bunu bir kere daha göstermiş
Ayrıca
oldu.
Ayrıca ülkemizde anlamazlıktan gelenler vardı konuyu, onlara da göstermiş
onlar
oldu.
Da her ne kadar yine de anlamazlıktan gelip PKK propagandası yapmaya çalışsa da bazı kişiler çok açık bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Biliyorsun ülkemize de gelen yaralı olarak biz burada bile hatta YPG elemanlarını tedavi ettik. Fakat buna rağmen kendileri kendi halkını korumaya gitmeye kabul etmediler. Burada kaldılar. Yani kendileri bile istemezken sonra da ordumuza bizim PKK tarafından ateş açılan, şehit edilen askerlerimizin, subaylarımızın olduğu bizim değerli ordumuzun gidip kendilerini korumalısını istediler. Evet. Bu tabii ki hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değildi. Fakat burada şunu belirtmek istiyoruz. Şimdi Öcalan'a kendi bulunduğu, ki adadan başka bir yeri olmaması gerekir, kendi can güvenliği için de bu geçerli aynı şekilde. Bu riski özellikle hocamız sık sık dile de getiriyor ve senelerdir söylüyor bunu aslında. Çünkü Öcalan'ın herhangi bir şekilde ev hapsi yapılması Öcalan'a veya dışarı çıkması kendi güvenliği için de söz konusu olmamalı zaten. Çünkü çok fazla düşmanı olan bir insan zaten. Tamam, bizim gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne vermeye çalıştığı zararları biz son 30 yıl hatta 40 yıl içerisinde belki bütün Türk vatandaşları olarak şahit oldular. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey, tamam hapis zordur, kendi bulunduğu şartlar içerisinde belki durumu değiştirilebilir. Fakat hiçbir surette, hiçbir şartta genel afla birlikte PKK'nın Öcalan'a af verilmesi demek, bütün PKK militanlarına affedilmesi demek, ki böyle bir şey zaten asla kabul edilemez. Tamam, bir çözüm süreci oluyor olabilir gerçekten. Bu çözüm süreci içerisinde yapılan şey nedir? PKK'nın belki siyasi kanadının daha barış içerisinde yaşamak için hükümetle anlaşma içerisine girmesi demek olabilir. Bu makul görülebilir gerçekten. Çünkü siyaset içerisinde olan bir şey. Yani PKK açısından değil, siyasetin içerisinde Kürt kökenli vatandaşlarımızın yaptığı bir konumdur bu. Fakat hiçbir surette vatanımızda tek bir askerimizin bile şehit olmasına sebebiyet veren bu şekildeki insanların genel afla serbest bırakılması diye bir şey söz konusu değildir. Zaten herkesin hukuk önünde cezasını çekmesi gerekiyor. Zaten bunu yaparken bunu kabul ettiler. Ama şunu hiçbir şekilde hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerekiyor. 80 milyon olarak tek bir kişi eksik kalmadan bu ülkeyi böldürmeyiz. Yani bu çok açık. Yok Öcalan'ın serbest bırakılması mı, yok işte Öcalan'ın affedilmesi mi, siyasi bir lider olarak gösterilip de onun müzakerelerde baş müzakereci olarak kabul edilmesi mi, ki bunu zaten devlet yetkililerimiz reddettiler ama şu an sürekli basında yapılan propagandalara bir cevap olarak söylüyorum. Yoksa devlet bazında zaten sürekli açıklamalar yapıldı. Öcalan'ın yerini değiştirmesini düşünülmediği, bir hapsi düşünülmediği, baş müzakereci olması gibi bir şeyin söz konusu olmadığı defalarca defaatle açıklandı. Fakat bunun propagandasını yapan insanlara yönelik olarak açıklayacağımız gibi 80 milyon bu ülkeyi böldürmeyiz. Tek bir çakılın taşını bile hiçbir şekilde almasına kimsenin müsaade etmeyiz. Ve Güneydoğu'daki Türk ve Kürt kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, çünkü Güneydoğu sadece Türk Kürtlerden meydana gelmiyor, hepsinin de böyle bir komünist diktatörlükle ezilmesine asla ve asla izin vermeyiz. Nasıl Kobani'dekileri hemen kurtardık, aynı şekilde en ufak bir tanesinin bile başına bir zarar gelecek olsa yine onların hamisi, koruyucusu Türk milletidir ve Türk devletidir. Bunu da kimsenin aklından çıkarmaması gerekiyor.
Bu arada şunu da ben de kısaca hatırlatayım. Bu sanki hani bir yerden emir gelmiş gibi. Evet, hep birazdan tekrarlanan ilginç bir şey oldu. Mesela bir gün sabah kalktık, bir anda Öcalan'ın serbest bırakılması ya da işte ev hapsine alınması, şu bu konuşmasını bir anda...
PKK terör örgütü diyemeyiz, sosyal bir örgüttür gibi böyle çok ilginç açıklamalara
şart oldu. Belli kişilerden, belli yerlerden açıklamalar duymaya başladık o günün sabahından itibaren. Gerçekten. Hani şöyle bir taktik vardır. Bunu genelde Amerika'da şurada burada çok uygularlar. Bir yalanı böyle yedire yani bir şeyi halka böyle şey yaparlar. Halk da bir süre sonra gerçekten bu yayınları izleye o psikolojinin içine girer birdenbire. Hani bizi o kadar saf zannetmesinler. Hocamız hep bunu hatırlatıyor. Türk halkı o kadar saf değil.
Hafızası güçlü.
Hafızası son derece güçlü. Her gün şehit haberleriyle uyanırdık. 30 şehidimiz verdiğimiz, 15 şehidimiz verdiğimiz, pusu kurulduğu, arkadan kahpece vurulduğu, bunları unutmadı Türk milleti.
Hali hazırda bile yaşıyoruz.
Hali hazırda da yaşadığımız şeyler. Her geçen gün bununla uyandığımız günleri hiç kimse unutmasın. Yani unutmadılar zaten de, bunlar unuttuğunu zannettiği için ben tekrar söylüyorum burada. Ve Türk halkı dediğim gibi o kadar da saf değil, televizyonda duyduğu her şeye inanıp da sonra bunu makul karşılayacak şekilde buna tepki gösteririz. Biz tepki göstermeye devam edeceğiz. Böyle bir şeye inandırma gibi bir güçleri yok. O yüzden de hani böyle bir taktiğin Türkiye'de Türk halkına işe yaramadığını da unutmasınlar.
Tabii ki bütün böyle bir dönemde parti liderlerinin de aslında tek söz olması gerekiyor.
Evet, çok
önemli. Bu konuda gerçekten senin Devlet Bahçeli çok güzel örnek oluyor. Bütün liderlere aslında güzel bir örnek olarak hem itidalli yatıştırıcı üslubuyla gerçekten hem bütün muhalefet partisi liderlerinin herkesin örnek alması gereken kıymetli bir devlet adamı gerçekten.
Öyle. Bugünkü programımız burada sona eriyor. Umarım hoşlanmışsınızdır, umarım bilgi edinmişsinizdir. Hepinize iyi akşamlar.
İyi akşamlar.